neyse adımız da uyumlu için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nden hepinize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Özkan, Özden Koç ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yine beğeneceğinizi umduğumuz bir programla karşınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Biliyorsunuz haftanın başından beri soruyoruz. Siz sevgili dinleyicilerimizi en çok ne güldürür, en çok nelere gülersiniz diye. Bunu bizlerle paylaşırsanız şayet ister telefonlarımız aracılığıyla ya da sosyal medya aracılığıyla Cuma günü çekeceğimiz kurada bizden bir armağan kazanabilirsiniz. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatayım. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefondan arayabilirsiniz bizleri. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Sosyal medya adreslerimiz ise Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri diye bizleri aradığınızda ulaşmanız mümkün. Evet, bekliyoruz sizleri en çok nelerin güldürdüğü konusunu bizlerle paylaşmanız için ve Hayatın Sesleri'nin şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Bahar gelmiş haberin yok, odanda bir pencerede mi yok? Yüreğin kör gibi biraz mı yok? Unutkansın çok çok çok. İlkbahar gelmiş haberin yok, odanda bir pencerede mi yok? Yüreğin kör gibi biraz mı yok? Unutkansın çok çok çok. Bugün Nisan'ın biri, ha ha. Uyarıyorum seni, ha ha. Kanma sakın şakacılara, ha ha. Bugün Nisan'ın biri, unutma. Bugün Nisan'ın biri, ha ha. Uyarıyorum seni, ha ha. Kanma sakın şakacılara, ha ha. Bugün Nisan'ın biri, unutma. Çıkabilirsen çık dolaş biraz. Bak ortalık nasıl da beyaz. Sen görmeden geliverecek yaz. Hayattan az duy, has has. Çıkabilirsen çık dolaş biraz. Bak ortalık nasıl da beyaz. Sen görmeden geliverecek yaz. Hayattan az duy, has has. Bugün Nisan'ın biri, ha ha. Uyarıyorum seni, ha ha. Kanma sakın şakacılara, ha ha. Bugün Nisan'ın biri, unutma. Bugün Nisan'ın biri, ha ha. Uyarıyorum seni, ha ha. Kanma sakın şakacılara, ha ha. Bugün Nisan'ın biri, unutma. Bugün Nisan'ın biri, ha ha. Uyarıyorum seni, ha ha. Kanma sakın şakacılara, ha ha. Bugün Nisan'ın biri, unutma. Bugün Nisan'ın biri, unutma. Bugün Nisan'ın biri, unutma. Bugün Nisan'ın biri, unutma. Bugün Nisan'ın biri, unutma. Bugün Nisan'ın biri, unutma. Bugün Nisan'ın biri, unutma.
Evet, bugün Nisan'ın biri, unutma diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 1 Nisan, biliyorsunuz dün Nisan ayının getirdiklerini konuştuk. Nisan yağmurlarını konuştuk. Bugün 1 Nisan, aynı zamanda Dünya Şaka Günü. Gülmek de insanın en doğal ihtiyaçlarından biri. Gülme ve beynimiz arasındaki ilişkiyi konuşacağız bugün. Konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Sinan Canan. Merhabalar.
Merhaba,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, gülmek insanın ihtiyaçlarından birisi dedik. Hem de çok doğal bir ihtiyaç, stresi azaltıyor, kendimizi daha rahat hissetmemize neden oluyor herhalde, değil mi? Ama gülmeyi aynen ne kadar başarabiliyoruz, evet, şimdi yaşadığımız toplumda?
Gülme meselesi çok meşgul etmiş de filozoflara kadar eskiden. Çünkü Aristo, Eflatun falan gibi filozoflar gülmenin sadece insanlara ait özel bir işte duygulanım biçimi ya da ifade biçimi olduğunu söylemişler. Şimdi bunun doğru olmadığını biliyoruz ama hani canlılar dünyasında çok az rastlanan bir şey. Bazı maymunlarda falan görülüyor. Hala aslında niye güldüğümüzü tam olarak bilmiyoruz. Birçok hareketimizin sebebini, evet, bilmediğimiz gibi.
Niçin ve nasıl,
evet,
gülüyoruz acaba?
Şimdi gülmenin mesela değişik nedenleri var. Mesela zalimce gülme var, bilirsiniz. Birinin kötü durumuna gülmek.
Evet.
İşte kendini kötü durumlara düşüren insanlara işte ah bana olmadı çok şükür cinsinden gülmek, yapılan komik bir şakaya gülmek ya da işte bir arkadaşımızın beklenmedik hareketlerine gülmek gibi çok farklı nedenler aslında gülme refleksi sergiliyoruz. Bunların bir kısmı doğrudan işte planlanmış insanı güldürmeye yönelik esprilerden kaynaklanırken bir kısmı beklenmeyen durumlardan kaynaklanıyor. Aslında hepsine baktığınızda biz beynimizin işte ileriye dönük tahmin yapma gibi bir özelliği var. Beyin sürekli bir kehanet yapmaya çalışıyor biraz sonra ne olacağına dair. Ve genellikle espri dediğimiz bizi güldüren şeyler de bu beklentimize aykırı olan söz ya da durumlar. Beklemediğimiz bir şey gördüğümüzde biz gülerek buna karşılık veriyoruz. Eğer bu tabii sosyal ortama, o andaki bağlama uygunsa, bize acı vermiyorsa, işte moralimizi bozmuyorsa biz buna gülerek karşılık veriyoruz. Gülme netice itibariyle beklenmeyen durumlara karşı verdiğimiz bir tepki. Ama bu tepki aynı zamanda beynimizdeki etkilerine baktığınızda bize pozitif birçok şey yapıyor. Birincisi rahatlamamızı sağlıyor. Beynimizin içinde bir ödül sistemi vardır. Artık meşhur oldu, çok medyada yer alıyor. Dopamin denen bir madde salgılanıyor. Hoşumuza giden her şeyi yaptığımızda bu maddenin beyindeki miktarı artar. İşte depresyon falan gibi böyle sıkkın olduğumuz durumlarda bu miktarı düşer. Biz bir şeye güldüğümüz zaman, eğlendiğimiz zaman beyinde ilk olan gördüğümüz etki işte bu dopamin denen maddenin miktarı artıyor. Dolayısıyla bizi rahatlatıyor, gevşetiyor ve beynimize bir ödül almış hissi veriyor açıkçası. Tabii depresyon altındaki bir insanın mesela çok kolaylıkla şakalara gülmediğini bilirsiniz. Böyle canı sıkkın bir insanı güldürmek kolay değildir. Aynı zamanda gülebilmek için de bu beyindeki işte hoşluk durumunun ya da dopamin miktarının belli bir seviyede olması lazım.
Normal peki bu seviyede. Çocuklarda daha mı yüksektir? Çocuklar çok daha fazla gülerler örneğin evet. Bizlere göre. Şimdi, ya da büyüdükçe evet. Gülme oranı azalıyor herhalde.
Şimdi çocuklardaki beyinle aslında yetişkin beyni çok ciddi farklı çalışma sistemi açısından. Bizim sıklıkla vurgulamaya çalıştığımız bir konu mesela erişkin beyni. Erişkin olmasının sebebi temelde şu, sorunlara çözüm bulmak için bir değişim gösteriyor ve erişkin oluyoruz bu sayede. Bu soruna çözüm bulmamızı sağlayan şey ne? Aldığımız verilerden çok fazla çağrışım üreterek farklı bakış açılarını görebilme yeteneği kazanıyoruz. Ama çocuk beyninde böyle bir şey yoktur. Çocuk beyni için her şey yenidir, her şey beklenmediktir. En basit şakalara bile çocukların kahkahalarla gülmesi aslında biraz bununla ilgili bir şey. Biz tecrübelerimiz arttıkça bu dünyayla ilgili işte beynimizdeki bağlantılar zenginleştikçe artık olabilecek, tahayyül edebileceğimiz şeylerin repertuarı çok büyüyor tabii. Ve bunun içerisinde ilginç bulduğumuz şeylerin de sayısı azalıyor.
Evet.
Aslında çocuğun gözünden dünyaya bakarsanız dünya her karesi son derece ilginç bir yer. Ama erişkin oldukça biz bu büyüyü tabii biraz kaybediyoruz doğal olarak. Bu bize sorun çözme avantajı getirdiği gibi işte hayatın gülücüklerinden de biraz maalesef mahrum kalmamıza herhalde sebep oluyor. Ama tabii ki yaptığınız işe göre işte ruh durumunuza göre hayattan zevk alma durumunuza göre de günlük olarak ne kadar güldüğünüz ya da ne kadar ağladığınız malum değişebilir. Bir hesaplama yapmışlar işte bir grup bir bilim adamı grubu çalışma yapmışlar. İnsanların günde ortalama işte 17,5 kere güldüğünü erişkinlerin böyle bir çalışma yayınlanmış. Nelere güldüğümüzde de bakmışlar gün içerisinde. Biz genellikle gülme deyince aklımıza hep böyle işte espriler ya da komedi filmlerindeki sahneler geliyor. Ama bunlar sadece işte yaklaşık %10-11 gibi bir oran oluşturuyor günlük gülmelerimizde.
Diğerleri?
Diğerleri özellikle %72 gibi bir oran veriyorlar. Kendimizin ve yanımızdaki insanların beklenmedik hallerine gülüyoruz gün içinde. Yani bu bir espri olması gerekmiyor. Ya ayağı bir yere takılıyor ya başını bir yere vuruyor. Hani zarar vermeyen böyle beklenmedik hadiselere genellikle gülme tepkisi veriyoruz. Bu da işte gülmenin hem o beklenmeyen hadiseyi yumuşatma hem de ondan bir şekilde bir ödül çıkarma veya işte ders alma sistemi gibi görev yaptığını söylüyorlar bu araştırma sonuçlarına göre.
Peki ne oluyor gülerken acaba beynimizin içerisinde?
Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi espri yakalama sistemi gerekiyor gülmemiz için. Yani normal olayla komik bir olayı birbirinden ayırt etmek için bir espri sistemi çalışması lazım. Bunu tabii yakın zamana kadar bilemiyorduk. Çünkü beynin için nasıl çalıştığını görüntüleyemiyorduk. Şimdi fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme diye bir teknik çıktı malumunuz. O teknikle beyin bir şey yaparken işte nerelerinin çalıştığını görebiliyorsunuz insan bir davranış sergilerken. İnsanlara böyle komik resimler falan ya da komik olmayan işte çizimler falan gösterilerek yapılan çalışmalarda beynimizin özellikle sol tarafının işte beynin ön sol tarafı ve şakak loblarının arka tarafına doğru olan iki tane özel bölümün faaliyete geçtiği bulunmuş. Beynin sol tarafı olması şundan önemli. Bizim beynimiz iki yarım küre biliyorsunuz. Sağ ve sol tarafı var. Sol tarafı genellikle yeni aldığımız duyusal bilgilerin işte gözümüzden, kulağımızdan vesaire gelen bilgilerin hafızamızdaki veri bankasıyla karşılaştırmasını yapıyor. Hı. Ve onu bir şeylere benzetiyor. Daha önce aldığımız bilgiler uyarınca. Mesela benim şu anda ağzımdan çıkan kelimelerin anlaşılmasının sebebi sol tarafta dil veri bankasıyla bu sesleri karşılaştıran bir sistem var. Sürekli olarak sesleri dile tercüme ediyor ve biz o şekilde anlıyoruz. Şakalarda dedik ya hani beklenmeyen durumlar diye. Beynimiz bakıyor muhtemelen araştırıcıların söyledikleri bu. O olan olayla ilgili daha önce yaşanmış bir örnek bulamadığında değişik bir reaksiyon devreye sokuyor. Bu reaksiyon da enteresan bir şekilde beynin en ön tarafına bir mesaj gönderiyor. Beynin özellikle sol ön tarafı bizi diğer canlılardan ayıran çok önemli devreler içerir. Hı hı. İnsan olmamızı sağlayan yerlerdir. Sosyal algılayıcılar diyebileceğim bir sistem var. İşte iyisi hücreler derler onlara. Özel hücreler falan vardır. Başka canlılarda olmayan. Bu hücreler bu bilgiyi alırlar ve hızla beynin diğer bütün bölümlerine, sadece şuurlu olan bölümlere değil, şuursuz bölümlere de çok yoğun bir sinyal gönderirler. Yani espriyi beynin ön tarafı alır, hızlı bir şekilde beynin tamamına der ki, İşte bizi mutlu eden, gülmemiz gereken bir durum var. Bütün sistemi çalıştırın.
Tamam. Bu sistem çalışırken sesli, sessiz, sinir gülmelerimiz hep buna mı bağlı?
Hayır. Mesela bu daha ziyade işte komik bir durum karşısındaki gülmemiz. Tabii o, hı-hı, öfke krizlerinde falan olan gülmeler, onlar daha farklı bir mekanizma işletiyor. Hı-hı. Ama bu günlük hayattaki işte komik bulma durumunun kabaca devresini böyle çözümlüyoruz. Hı-hı. Bir de hani anekdot olarak söyleyeyim, erkek kadın beyin arasındaki fark bize çok soruluyor. Burada da bir ufak fark bulunmuş. Şimdi genellikle...
Kim daha çok gülüyor?
Aslında çabuk gülen erkek. Fakat şöyle bir durum var. Zor erkek gülen beyni veriyi biraz daha hızlı işleyip sonuca biraz daha hızlı gidiyor. Kadın beyninin şöyle bir özelliği vardır. Bunu biz sıklıkla anlatmaya çalışıyoruz. Çok temkinli ve yoğun işlem yapan bir beyne sahiptir kadın. Yani, hı, çok fazla veriyi işler. İki beyin yarım küresi arası bağlantılar çoktur.
Yani geç kalınmasının sebebi böyle açıklanıyor.
Tabii içerisi çok meşgul. Hı-hı. Çok meşgul. Ve zaten erkek kadın beyninin temel farkına baktığınızda kadın beyninde ana bağlantılar iki beyin yarım küresi arasındadır. Erkekte tek yarım küre içinde bağlantılar daha fazladır. Dolayısıyla erkekler böyle hızlı karar almayı gerektiren, risk değerlendirmesinin zayıf olduğu bir beyin tipine sahipler. O sayede de biraz riski erkekler çok alır. Hı hı. Kadın beyni ise yoğun değerlendirme sistemi var. Bundan dolayı beyinde çok fazla bir aktivasyon ve biraz gecikme görüyorsunuz. Fakat bu gecikmeden sonra ilginç bir fark var. Kadınlar genellikle espri beyin tarafından algılandıktan sonra daha şiddetli bir ödül sistemi aktivasyonu ve daha fazla bir reaksiyon gösteriyorlar. Yani daha çok gülüyorlar, hı hı, espriye. Erkekler hızlı ama daha yüzeysel bir tepki veriyorlar. Böyle bir fark var temelde. Bu arada bunu da söylemişken sıklıkla söylediğimiz bir şey, işte espri yapma aslında biyolojik alemde çok gördüğümüz bir şeyin insanlardaki yansıması. Özellikle erkeklerin karşı cinse, kadınlara kendileri beğendirmesi için önemli bir giriş kapısı. İşte birçok işte karşınızdakini nasıl etkilersiniz formülünde önemli maddelerden biridir. Uygun yerde, sosyal duruma uygun espriler üretebilme. Hı hı. Espri çünkü bir yaratıcılık, efendim bir zekilik göstergesi olarak algılanıyor. Şuursuzca da olsa özellikle kadın beyninin bunu algılama yönünde özel bir donanımı olduğunu da biliyoruz. İşin bir de böyle tabii cinsel seçilime bakan da bir tarafı var.
Evet.
O yüzden toplumda çok yaygın ve önemli de bir mesele olduğunu düşünüyoruz biz açıkçası. Evet.
Bir de bulaşıcı yönü var.
Evet.
Gerçekten ama en iyi de bir ilaç bulaşabilir. Aynen. Değil mi?
Şimdi işte bu zaten birçok davranışımızın özellikle pozitif davranışların bulaşıcı olması... Hani toplumun ya da işte o canlı toplumun hayatta kalması için çok önemli bir şey. Şimdi tek başınıza bir dizi izlerken o kadar yüksek sesle genellikle gülmezsiniz. Ama bir sinema salonunda ya da arkadaşlarınızla izlediğinizde daha fazla bir gülme oluyor. Bu hem beyindeki ödül sistemi hem de aynı zamanda sosyal ödül sistemi dediğimiz ekstra bir, hı hı, sistemi devreye sokuyor. Bu sadece komik bir sahne ya da duruma verilen tepki değil... Toplu halde davranmanın getirdiği bir birliktelik sağlıyor. Hı hı. Bu birlikteliğin de ilginç bir tarafı vardır. İşte vücudumuzda beynimizden salgılanan yine oksitosin diye bir hormon var. Onun miktarı çok artar. Bu da bizi hem hastalıklara karşı korur, hem böyle kötü anılarımızı zayıflatır, onları hatırlamamızı
zorlaştırır. Peki ömrü uzatır mı? Bir kalem bir zolaya eş değer derler.
Kesinlikle uzatır. Şöyle ne kadar uzatır mesela? Öyle bir hesap yapamayız ama... Hı hı. Beyinde dopamin salgılanması, yani ödül verilmesi bir kere birçok şeyi tetikliyor. Bunlardan bir tanesi de işte bu oksitosin dediğimiz, endorfinler dediğimiz maddelerin salgılanması. Bu maddeler, endorfinler mesela acıya olan dayanıklılığımızı arttırıyor. Bunlar bizim vücudumuzun içsel uyuşturucuları gibi, öyle düşünelim. Böyle daha mutlu bir hayat yaşamamızı sağlıyorlar. Spor yaptıktan sonra falan da rahat hissetmemizin sebebi genelde bu. Oksitosin denen molekül ise Normalde işte annelerin emzirmesi için falan vücuttan salınan bir şeydir. Bir insana sarıldığınızda, onunla beraber güldüğünüzde, koroyla şarkı söylediğinizde falan vücutta miktarı artıyor. Oksitosin tıp dilinde anti-enflamatuar özelliği olan bir hormon. Yani vücuttaki iltihap ve yangısal olayları engelleyici özelliğe sahip. Böyle olunca uzun dönemde vücudun hasar görmesine sebep olan en yaygın uyaranlar bu enflamasyon dediğimiz süreçler. Hı hı. İşte gerek bakterilerden gerek yaralanmalardan kaynaklanan. Onu engelleyici etkisi dolayısıyla hep söylerler kalabalık ailelere mensup insanların uzun yaşamasının sebebi muhtemelen oksitosindir diye. Belki bu aralar duymuş olabilirsiniz. Hani sinirbilim evet. Literatüründe biraz yükselen bir konu.
Evet. Evet, stresle baş etmemizi sağlar dedik, ağrıları azaltır dedik. Bir de iletişimi kolaylaştırıcı bir etkisi de var.
Aynen öyle. Benim açımdan tabii daha önemli olan kısmı biz işte üniversitede öğretim üyesi olduğumuz için. Bir derse girdiğiniz zaman konuşmaya başladığınızda ders gerginliği diye bir şey her zaman vardır. Yani evet. Çocuklar o işte 30-40 dakikanın nasıl geçeceğini düşünür vesaire. Ders anlatan herkesin bildiği bir şey var. Uygun yapılan, oradaki topluluğa hitap eden basit bir şaka bir anda insanların hemen gevşemesine, daha alıcı hale gelmesine ve konsantrasyonun artmasına sebep olur. Bu konuda yapılan çalışmalar var. Özellikle sosyal etkileşimlerde ve ders gibi aktarım yoğun bir süreçte yaklaşık 10-15 dakikada bir konunun bir espriyle kesilmesi kesinlikle uzun süre dikkat toplayabilmeyi sağlıyor. Hı hı. Çünkü sonuçta dinlemek çok hani beyin açısından yoğun bir aktivite. Sürekli öğrenme sistemini çalıştırmak yorucu. Araya bir dopamin sistemini uyarıcı bir şey koyduğunuz zaman beyin arada ödül alarak tekrar aynı sistemi aynı keskinlikle devreye sokabiliyor. Hı hı. Bunu sosyal hayattaki halini düşünürseniz işte yeni tanışılan ortamlardaki gerginliği en kolay kırabileceğiniz şey hani bir espridir, uygun bir espridir. Hani bunu bilmek için sinir bilimci olmaya gerek yok.
Evet.
Bunun da beyindeki karşılığı işte biraz önce dediğim gibi karşınızdaki insanla bir etkili bir iletişime geçebilmeniz için onun beynindeki o savunma sistemini kırmanız lazım. Hı hı. Özellikle yeni tanışmalarda o konuda da insanları uyarayım. İlk tanıştığınız kişilerde yenilik anksiyetesi dediğimiz bir şey hissediyorsunuz. Araştırıcılar bunu söylüyor. Karşınızda tanımadığınız bir insan var. Huyunu suyunu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla beynimizin alarm sistemi vardır. O hafiften devreye girmeye başlıyor. Özellikle fiziksel olarak sizden daha güçlü birisiyle karşılaştığınızda bu daha belirgin. Fakat konuşma ilerledikçe bu gerginliğin ortadan kalkmasının sebebi yine araştırma sonuçlarına göre bu salgılanan oksitosin miktarının artması. Biraz önce dedim hani espri yapılması, gülünmesi oksitosin miktarını da arttırıyor. Dolayısıyla bu döngüyü kıran şeyin aslında ki beyindeki kimyanın değişmesinden kaynaklandığını da biliyoruz. O oksitosin, dopamin salgılanmaya başlayınca daha güveniyoruz
peki
karşıdaki insana.
Peki o oksitosini artırıcı bir hap, bir şey yok mu? Daha çok
bunu hep soruyorlar. İlaç firmaları zaten buna çok uğraşıyor. Bir burun spreyleri var. Nazal oksitosin spreyleri. Avrupa'da falan satılıyor, deneniyor. Etkileri konusunda tartışmalar var. Özellikle sosyal fobinin tedavisinde kullanılıyor bunlar. Mesela konuşma korkunuz var diyelim insanların karşısına çıkıp. Bu durumda işte birkaç gün önceden birkaç doz buruna sıkıyoruz. Çünkü kandan veremiyorsunuz oksitosini. Protein olduğu için parçalanıyor ve beyne geçemiyor. Burundan sıktığınız zaman burun epitelinden doğrudan beyne iletilebiliyor ve etki yapıyor. Zaten oksitosinin etki ettiği yerler de o burnumuzun içinde, beynimizin işte o ön kısımları daha çok.
Evet.
Böyle iddialar var. Fakat ben açıkçası bunun bir ilaç olmasına çok taraftar değilim. Çünkü ilacı olduğu zaman insanlar gerçek oksitosin salgılatıcı şeylerden aynen cep telefonunda olduğu gibi uzak kalacaklar.
Evet.
Oksitosin salgılatmak isteyen sevdiği arkadaşına, annesine, babasına, eşine, dostuna sık sık sarılsın. Onların gözlerinin içine baksın.
Gülmek bol için bol pek çok neden var aslında. Aynen. Değil mi? Peki istemli ya da istemsiz gülmek var, gözden yaş gelene kadar gülmek var. Beynimiz bu farklı gülüşleri nasıl algılıyor acaba?
Valla bu kadar detaylı bilebildiğimiz bir şey değil. Şimdi insan beyninin tepkileri biraz bulunduğu bağlama duruma göre değiştiği için şimdi siz denekleri bir ortam alıp da bunu test ettiğiniz koşullar oldukça aslına bakarsanız hani ne kadar neşelendirseniz de sıkıcı koşullar onlar. Bir MR makinesinin içine sokuyorsunuz böyle işte bir loş bir laboratuvarda işte belki saatlerce ön hazırlıkla. Hani buradan elde edebildiğimiz veriler çok sınırlı. Burada aslında sinir bilimleri değil davranış bilimleri daha çok devreye giriyor. Mesela işte bu insanların ruh durumlarını ayar noktasını diyelim biraz yukarı çeken bir hassasiyetleri varsa, diyelim aşırı sinirli oldukları bir zamandaysa, paradoksal olarak insanlar şakalara aşırı gülerek tepki verebiliyorlar. Bu aslında bir gülme değil, sinirsel deşarj reaksiyonu olarak görülüyor mesela. Ama tabii bunun beyindeki tam olarak karşılığı nedir? Böyle spesifik bir konuyu araştırmak için inşallah ileride insanların üstüne giyebildiği ve laboratuvardan bağımsız olarak bize veriler veren bir takım cihazların geliştirilmesini beklememiz lazım. Ama ona herhalde biraz daha var.
Evet, sağlığınız için daha fazla gülün ve gülümseyin diyoruz. Kesinlikle. O zaman. Çünkü daha sağlıklı, daha uzun, daha mutlu, daha neşeli yaşamanın sırrı gülümsemekten, gülmekten
aynen
geçiyor.
Öyle.
Güne gülerek başlamak çok önemli herhalde. O kasları
onu da söyleyeyim,
harekete
çok kısa bir anekdot vereyim onunla ilgili. Sabah uyandığınızda özellikle ilk 3 dakikanın bütün gününüzü belirlediğini söylerler. Bir bahane bulup gülümserseniz, bir şeyi komik bulursanız, hadi hiçbir şey olmadı, aynanın karşısına geçip kendinize birkaç dakika gülerseniz o gününüz daha güleç geçecek. Bu da çalışmalarla gösterilmiş özel bir teknik. Daha sonra inşallah bunun detaylı mekanizmasında konuşuruz bir vesileyle.
Evet, o zaman her sabah güne aynanın karşısında gülerek başlamalarını
İnşallah,
tavsiye ediyoruz dinleyicilerimize. 1 Nisan itibariyle bundan sonra evet. Hep gülen günleri olsun diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Bugün bunları bizlerle paylaştığınız için Sayın Sinan Canan. Sevgili dinleyicilerimiz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Sinan Canan'dı konuğumuz. Kendisine teşekkürlerimizle uğurlarken yine müzik diyoruz Hayatın Sesleri'nde.
Yazdım buraya, basıp gitmem yakındı. Vadesi doldu dolacak, bitti bitiyor eli kulağında. Aha bak bozdum yemini, yetti bu kadar tamamdır. Aklını başına al, iyi kötü karşındaki adamdır. Ben var ya ben, eğer istersen gül üstüne gül koklarım. Hele kızarsam, niyet bozarsam her çiçekten bal toplarım. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, kandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, yandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, kandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, yandırdım seni. Canımla yalan dolan hepsi benimle. Cananım çok derinde, senin yerin kaçarım yok. Benim zorum kendi canımla yalan dolan hepsi benimle. Cananım çok derinde, senin yerin hiç kaçarım yok. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, kandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, yandırdım. Bak yazdım buraya, basıp gitmem yakındır. Vadesi doldu dolacak, bitti bitiyor eli kulağında. Aha bak bozdum yemini, yetti bu kadar tamamdır. Aklını başına al, iyi kötü karşındaki adamdır. Ben var ya ben, eğer istersen gül üstüne gül koklarım. Hele kızarsam, niyet bozarsam her çiçekten bal toplarım. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, kandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, yandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, kandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, yandırdım seni. Canımla yalan dolan hepsi dilimde. Cananım çok derinde, senin yerin kaçarım yok. Benim zorum kendi canımla yalan dolan hepsi dilimde. Cananım çok derinde, senin yerin hiç kaçarım yok. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, kandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, yandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, kandırdım seni. Şaka şaka yaptım. şaka yaptım, yandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, kandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, yandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, kandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, yandırdım seni.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Almanya'ya uzanıyoruz. Almanya gündemini alacağız. Sevgili Cem Dalaman var hattımızda. Merhabalar sevgili Cem.
Merhabalar Sayın Nilgün Doruk ve sevgili dinleyicilerimiz.
Evet, Almanya'daki son yılların en etkili fırtınası ile ilgili bilgileri dinleyicilerimizle paylaşalım istedik. Ülke genelinde yaşamı felç ediyor gerçekten, büyük maddi hasar ve az önceki haberlerimiz itibariyle ölü sayısının 7'ye ulaştığını duyduk. Neler aktaracaksın Cem Almanya'daki bu etkili fırtına ile ilgili?
Evet, gerçekten de tam baharı beklerken bu dün aniden çıkan fırtına yaşamı felç etti ve aynı zamanda büyük heyecan ve korku da yaşattı insanlara ya da yaşatıyor halen. Bütün ülke genelinde etkili bir fırtına, Niklas adı verilen fırtına, batısından doğusuna her yeri vurdu. Hızı saatte 190 kilometreyi bulan bu son yılların en şiddetli fırtınası maalesef şu ana kadar yapılan tespitlere göre en azından 7 kişinin yaşamına da mal oldu. Yetkililer dünden bu yana çok dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıyorlar sürekli olarak. Ağaçlı bölgelerden, inşaat alanlarının yakınlarından uzak durulmasını öneriyorlar, söylüyorlar. Buna rağmen tabii çatıları uçurup devasa ağaçları kökünden söken bu alçak hava basınçlı fırtınada düşen dallar, uçan çatı kiremitleri ve trafik kazaları maalesef insan kaybına yol açtı. Tren seferleri tamamen durdu dün. On binlerce yolcu Paskalya tatili öncesinde örneğin Berlin'de, Münih'te, Düsseldorf, Köln gibi Almanya'nın ana tren garlarında mahsur kaldı saatlerce. Sadece Almanya'da değil, Avusturya ve İsviçre'de de etkili olan bir fırtına. Havalimanlarında da uçak seferleri aksadı. En azından dünden bu yana 200 uçuş iptal edilirken birçok uçuşlarda da röter meydana geldi. Seyahat etmek isteyenler, uçakla gidemeyenler, trenle gidemeyenler karayoluna başvurdular. Karayolunu tercih ettiler. O yüzden karayollarında da tam kaos yaşandı dünden bu yana. Şimdi meteoroloji etkileri biraz önce bir açıklama yaptılar ve fırtınanın etkisini kaybetmeye ve hava koşullarının yavaş yavaş normalleşmeye başladığını ve tehlike uyarılarının geri çekilebileceğini duyurdu yetkililer. Ancak şimdi çalıştığım ofisten dışarı baktıkta ben halen ağaçların çok sallandığını görüyorum, rüzgarın devam ettiğini görüyorum. Yani zannediyorum ki şu an itibariyle ülke genelinde yaşanan o kaos önümüzdeki en azından bugün yarın devam edecek. Zaten uzmanlar da tren seferlerinde aksamaların hafta sonundaki Paskalya Bayramı'na kadar süreceğini açıkladılar.
Evet. Peki bir başka konuyu daha paylaşalım dinleyicilerimizle sevgili Cem. Almanya'nın göçmen eleman ihtiyacı ile ilgili sayılar açıklandı. Ne kadar göçmene ihtiyaç var Almanya'da? Bununla ilgili dinleyicilerimize neler paylaşacaksın?
Evet, Almanya'nın en önemli sorunlarından biri nüfus sorunu ve aynı zamanda göçmen ihtiyacı. Araştırmayı bundan 2-3 gün önce yapılan çok önemli bir araştırma var. Araştırmayı yapan da Almanya'nın en saygın vakıflarından biri Bertelsmann. Yani çok güvenilir bir kurum. Vakfın elindeki verilere göre Almanya'nın yılda en az 530 bin yeni göçmene, yeni iş gücüne ihtiyacı var. Alman siyasetçileri genelde işte göçmen konusu açıldığında hep duvarları daha da yükseltmekten yana tavır koyuyorlar. Göçmenlere karşı bir tavır olduğunu son haftalarda, daha önceki yayınlarımızda da konuştuk son aylarda. Ancak sayılar bunun tersini gösteriyor anlaşılan. Sürekli olarak nüfus kaybı yaşıyor Almanya ve 2050 yılına kadar sosyal sistemin çökmemesi için Avrupa Birliği dışından da vasıflı göçmen işçilerinin alınması kesinlikle gerekiyor bu vakfın verilerine göre. Emeklilik yaşının 70'e çıkarılması söz konusu. Tabii kadınların bundan sonra istihdam piyasasına daha da fazla katılması planlanıyor ama bunlar bile açığı kapatamayacak. Bunun da nedeni önümüzdeki 30 yılda Almanya'da emekli ayrılacak insanların sayısı 16 milyon. Buna paralel ülkenin nüfusu sürekli azalıyor, geriliyor. 2030 yılına kadar, yani 15 yıl sonra 2,5 milyon kişi azalmış olacak nüfustan. Bununla birlikte 65 yaş üzeri olan nüfus 2050 yılına kadar toplam toplum genelinde %21'den %35'e çıkacak. Yani her 3 kişiden biri 65'in üzerinde olacak. Özellikle sağlık, işte elektro, metal, makina ve otomotiv gibi branşlarda kalifiye eleman açığı ve göçmen işçi açığı daha şimdiden endişe verici boyutlarda. Bunu Alman işverenler de sürekli olarak vurguluyorlar. Anlaşılan Almanya'nın bu açığı kapatabilmek için şimdiki katı göçmen politikalarından vazgeçip kapılarını yeni göçmenlere açma dışında bir alternatifi olmayacak önümüzdeki yıllarda.
Evet. Peki son olarak bir de Almanya'da yeni doğan bebeklere verilen isimler arasında Elif ismi ilk sırada mı yer alıyor? İlk sırayı mı çekiyor? Bununla ilgili.
Evet. Türk çocukları arasında öyle. Her yıl Almanya'da son yıllardan bahsedecek olursak ortalama 170 bin çocuk dünyaya geliyor. Bunlar arasında Türk çocuğu sayısı istatistiklere göre 54 bin.
Bu 54 binin kaç tanesi kız?
4 bin. Yani her 3 çocuktan biri Türkiye kökenli göçmenlerden Almanya'da.
Hı hı.
170 bin toplam çocuk var. 54 bini Türk. Nüfus durumu ileriye baktıkta Almanya'nın demin de konuştuğumuz gibi büyük sorunlarından biri. O yüzden Türk çocukları, daha doğrusu Türk aileleri daha çok çocuk yapıyorlar ve Almanya'nın ileriye yönelik belki nüfusunda çok daha pay sahibi olacak böylece Türkiye kökenli aileler, çocuklar. İsimlerin listesi açıklandı. Almanya'da geçen yıl doğan çocuklara verilen en popüler isimler listesi. Alman isim olarak Sophie, eskiden Sophie olarak bilinen isim. Türklerde ise Elif, Almanya'da en çok verilen kız isimlerinin birincisi. Genel sıralamada yani ilk 500 kız ismi listesinde Elif 95. sırada, ardından 102. sırada Aylin geliyor ve 172. sırada da Zeynep var. Erkeklerde ise Muhammed ismi yer alıyor. En çok kullanılan erkek isimler listesinde 67. sırada. Sonra 123. sırada Ali var. 127. sırada ise Emir ismini görüyoruz.
Evet sevgili Cem Dalaman, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Yine birlikte olmak dileğiyle Almanya gündemiyle.
İyi bir hafta sonu diliyorum.
Teşekkürler, görüşmek üzere. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Hayatın Sesleri'nde yine müzik diyoruz.
Gücüm budur benim, gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim diker, bilmezsiniz kim diker, ben dikerim. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim diker, bilmezsiniz kim diker, ben dikerim. Dalga geçerim kimi zaman, o da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda, bir mide düşünürüm midemde, bir ayak düşünürüm ayağımda, ne halt edeceğimi bilemem. Budur benim, gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim diker, bilmezsiniz kim diker, ben dikerim. Müzik. dikerim, ben dikerim.
Türkiye'de saatlerimiz 15.39'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve köşemizde şefimiz sevgili Özgür Aksunay ile birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bugün sofralarımızın favori köftesinden söz edeceğiz herhalde dinleyicilerimize.
Yemesi favori.
Yapması tek o kadar değil mi?
Çünkü ben çok yaşıyorum. Yapsanız da yesek. Sürekli duyuyorum ya, çok severiz, çok güzeldir,
bir
harika olur.
Bir günde siz yapsanız da ben yesem.
Hiç duymadım şimdiye kadar. Aa, yaptık bak, fellah köftesi getirdik demediler şimdiye kadar.
Evet, çünkü meşakkatli değil
zor,
mi
evet.
Gerçekten?
Ama bir de güç istiyor.
O zaman hep mi erkekler yapacaklar?
Yok, güney yörelerimizde kadınlarımız biraz daha güçlüler. Öyle olunca tabii ki o siniyle, tencereyle, bulgurla olan mücadeleleri biraz daha iyi oluyor.
Tabii şimdi farklı isimleri var değil mi? Karakız köftesi de
diyorlar,
denilebiliyor.
Sarımsaklı köfte
sarımsaklı
de diyorlar.
Sarımsaklı köfte de deniliyor. Çingene köftesi
her
deniliyor.
Türlü adı var. Evet. Aslında aşağı yukarı aynı köfte. Yani hı-hı, bulgurla yapılan birçok öyle soslu, salçalı, işte sarımsaklı köftelerin birçok yerde birçok şekilde farklı yapılışı var.
Evet, bana göre inanılmaz bir lezzet. Hı-hı. Pek çok dinleyicimiz de öyle düşünüyorlardır herhalde. Besleyici etkisi de var tabii ki.
Var, besleyici özelliği de var ama daha çok lezzet tarafı ağır basıyor.
Evet.
Kimse besleyiciliğine bakmıyor.
Hayır, olarak mesela bulgur yemeyen çocuklar için belki düşünülebilir diye
fayda
geçirdim sağlar aklımdan.
Ben mesela bulgur yemeyen çocuklar için bunun yapılmadan önceki hali, yani pişmeden önce fırınlıyorum. Bunu fırına attıktan sonra üzerine dökeceğiniz herhangi bir sosla, normal domatesli bir sosla bile, yani çocukların yiyeceği kıvamda, çok daha böyle hafif ve çok daha böyle kıtır gevrek halde olduğu için ilgi çekiyor ve çocuklar çok seviyorlar.
O zaman
bu da başka bir yöntem.
Başka bir yöntem.
Yani biraz fazla yapıp fellah köftesini biraz fazla yapıp köftesini fırınlayıp üzerine sadece domates sosuyla servis edip çocuklara rahatlıkla yedirebilirler.
Yapıp kuru kuru fırına veriyoruz.
Aynen öyle.
Çok güzel. Evet. O zaman şimdi birazcık tarifte geçelim. Tarifini paylaşalım.
Şimdi herkes diyor ki çok zor, çok meşakkatli. Aslında o kadar da zor değil.
Kaç dakikada yaparsın?
Biz bunu hep gözümüzde büyütüyoruz. Buradaki problem sadece yoğurma bölümü. Onun dışında baktığımızda malzemeleri hazırlayıp tepsinin içine koyup yoğurmaya başlama işlemimiz en fazla 15 dakika,
o
20 dakika.
O kıvamını tutturamamaktan
i̇şte
mı
çok,
birazcık?
Evet. Şimdi burada olay aslında bunu pişirmek. Yani el sıcaklığı, el ayasının sıcaklığı, sinisi, bunların özellikle bir sinisi var yapmak için. Alt tarafı tırtıklı, tabanı tırtıklı, çiğ köftelerin de yapıldığı.
Şu çiğ köfte yoğurduğumuz
aynı
siniler.
Yani işi biraz daha hızlandıran, birazcık daha kolay hale getiren siniler. Hem daha güzel, daha lezzetli hale getiriyor. O birbirine sürtünmeden ve el sıcaklığından kaynaklı bir süre sonra yoğurulma ile birlikte pişiyor. Bir pişme işlemi var aslında burada. Aslında işin sırrı orada. Ne kadar iyi pişirirsek, ne kadar o kıvamı, yoğun kıvama, o sakız kıvamına getirirsek.
Ne kadar yoğurmak gerekir ki? Uzun mudur onun yoğurma süresi?
İşte yoğurma gücüne, baskı gücüne, bununla ilgili işte harcanan enerjiye ve tabii ki hareketin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. Yani küçük küçük yapılan bir işlemde tabii daha uzun olur. Bunu biraz daha uzun uzun yapmak gerekiyor. Yani elin kayması, o tepside kayma mesafesinin çok olması gerekiyor ki çok bulgura temas etsin. Yani 20-25 dakikalık bir yoğurmayla istediğimiz kıvamı ulaştırırız. Ama ağırdan ufak ufak yapayım derseniz 40 dakikayı bulabilir.
Evet.
İşte sıkıntı
onun için
orada.
Şöyle uzun uzun 20-25 dakika.
Aynen.
Bir de bunun hazırlık aşaması var.
Evet. Bir saate biz bu işi hallederiz aslında.
Öyle mi?
Aslında hallederiz.
Kaç ama kişilik bir şey çıkarabiliyoruz bir saatte?
Yani bir saatte herhalde bir 8-10 kişiyi doyuracak kadar ki zaten doyurur. Bulgur olduğu için kolay doyuruyor.
Evet.
O yüzden 8-10 kişi rahatlıkla doyurur bu yapacağımız ölçüyle.
Hadi o zaman hemen paylaşalım.
Hemen başlayalım o zaman. Şimdi Adana ve Hatay yöresinde daha çok yapılıyor. Dediğimiz gibi yurdumuzun birçok bölgesinde buna benzer örnekleri var. Ama tabii Adana'ya ve Hatay'a, özellikle fellah isminin geldiği noktadan bakarsak oraya mal olmuş bir köftemiz. Malzemelerimiz şunlar. 2 su bardağı ince bulgur. İnce bulgur olması önemli. Biz buna semet diyoruz. Antep'te özellikle çok vardır. Bulgur
köftelik
değil,
bulgur.
Köftelik bulgur ama en incesini bulursak eğer çok daha işimizi görür. Daha kolay yoğururuz. 2 su bardağı sıcak su. 1 su bardağı irmik. Şimdi İtalyanların kullanmış olduğu, bugün de artık Türkiye'de satılmaya başlanan semolina var. Semolina toz halinde bir irmik. Yani bizim normal kullandığımız irmikten daha da ince.
İnce.
Çok kaliteli bir irmik. Zaten o İtalyan makarnalarına o hem rengini, sarı rengini veren hem de onların çok daha birbirine tutmasını, daha güzel hale, kıvamlı olmasını sağlayan semolina var. Semolina da kullanabilirler. Yurt dışındaki dinleyicilerimiz çünkü semolinayı daha çok biliyorlardır. Onu da kullanabilirler. 1 adet soğan rendelenmiş olacak. 1 adet yumurta. 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası. Genelde biber salçasını sosunda kullanıyorlar. Ama ben içinde de kullanıyorum. Harcının içine de koyuyorum. 3-4 yemek kaşığı.
Domates püre mi yoksa?
Yok, normal salça. Yani ikisini karıştırıp da yapabiliriz. Evet. Ama yoğun olsun kıvamı diyorsak burada da biber salçası kullanabiliriz. Evet. Tam yöresel tada ulaşmak için. 3-4 yemek kaşığı unumuz var. Un yine kıvamı ayarlamak için işimize yarayacak. Dengelemek amaçlı. Yine kıvam vermek için su kullanacağız ayrıca. Tuz, karabiber ve kimyon. Hı hı. İsteyenler buna pul biber ekstradan atabilirler. Kırmızı toz biber, tatlı biber atabilirler. Bunlar tabii seçeneklidir.
Evet.
İsteyenler istedikleri kadar baharat atabilirler. Yani acılığını, tatlılığını ya da aromasını kendileri belirleyebilirler. Hı hı. Standartını ben söyleyeyim. Sos içinse 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 bağ maydanoz ince kıyılmış ki süslemek için üzerine yine kullanacağız yaprak yaprak, görselliği korumak için. 1 su bardağı zeytinyağı, yine tuz ve karabiberi de sosun içerisine kullanacağız.
Bu sos da çok önemli ama.
Asıl lezzeti veren sosu.
Evet, yediren sosu değil mi?
Ki makarna da aynı sistemdir. Hı hı. Sostur önemli olan. Eğer sosu iyi tutturursanız makarna lezzetli hale getiririz. Nasıl yapacağız peki? Evvela 2 bardak sıcak suyla bulguru ıslatacağız. Biz buna demleme diyoruz. Demlenecek, birazcık kendini bırakacak, hafif şişip dolacak. Hı hı. Ama erimeyecek. Hı. Erimesine fırsat vermeden demleyeceğiz. Sonrasında bulgur şiştikten sonra diğer bütün malzemeleri ekleyip hepsini, az önce saydığımız, ki kaçıranlar Facebook sayfasından, Hayatın Seslerinden bulabilirler bütün menüyü, malzemeleri, yapılışını. Hepsini bir araya koyacağız tepsinin içerisine ve yoğurmaya başlayacağız. Burada şeyin kıvamı önemli, bulgurun kıvamı önemli başlangıçta. Yani maharet aslında burada. Şimdi dinleyenlerimiz bunu yaptıklarında belki istedikleri kıvama ilk seferde ulaşamayabilirler.
Peki şimdi sıcak suyu koyduk, ağzını kapattık. Takribi kaç dakika?
El yordamıyla bakacağız.
El yordamıyla.
Yani çünkü suyun sıcaklığı.
Peki elledik, ne hissedeceğiz?
Ortası sert olacak sadece. Sert olacak. Dışının yumuşaklığını hissedeceğiz, evet. Ve görselde biraz şiştiğini göreceğiz. Yani su almış,
evet.
Olduğunu göreceğiz. Hidroliz olayının olduğunu göreceğiz.
Evet.
Bulgur şiştikten sonra diğer malzemelerle birleştirdik ve tepsiye koyduk. İşte macera başlıyor.
Ondan sonra yoğur.
Yoğurmaya. Şimdi yoğurmayla ilgili olarak birçok yöntem var, birçok teknik var, kullanıyorlar. Şimdi bununla ilgili olarak iki avucun arasını alıp yapanlar da var. Sadece tepsiyle mübadele edenler de var. Farklı farklı yöntemleri var. Hı hı. Herkes kendine
şu
göre yapabilir.
Şu avucun bileğe yakın kısmı.
Ayası dediğimiz bölümü. Evet, hı hı. Eğer güçlerine güveniyorlarsa çift elle de yapabilirler. Çiğ köfte mantığıyla işimizi hızlandırır
normal
aslında.
Normal köfte yoğurur gibi yoğurmuyoruz.
Biraz basit kalır. Yani normal köfteyle yaparsak istediğimiz kıvamı ulaşamayabiliriz. O yüzden onu biraz
çiğ
daha...
Çiğ köfte yoğurur gibi.
Çiğ köfte yoğurur gibi yoğurmamız lazım. Köfte kıvama gelinceye kadar yoğuracağız. Ne kadar sürer? 20 dakika sürer, yarım saat sürer, 45 dakika sürer. O kıvamı yakalayana kadar, herkesin çünkü gücü, hızı farklı.
Farklı.
Yapmaya devam ederiz. Ha, çok yoğurduk, çok katı oldu. O zaman ne yapacağız? Ara ara suyla bunu destekleyeceğiz.
Normal suyla.
Normal suyla, yani birazcık daha yumuşatacağız, evet. Açacağız, açma dediğimiz işi. Eğer çok katı olursa ara ara da yine un ilavesi ederek bunu birazcık daha kendini bırakmasını sağlayabiliriz.
Katı
suyla
olursa
ve unla.
Mı? Gevşek olursa.
Gevşek olursa.
Evet.
Katı olursa suyla açacağız, suyla. Gevşek olursa unla da bağlayacağız. Hı-hı. Bağlayıcı özelliği var. Fındık büyüklüğünde yuvarlak köfteler haline getireceğiz o karışımımızı. Sonra ortasına, tam göbeğine bir işaret parmağı müdahalesi, operasyon yapacağız.
Evet.
Ondan sonra köftemiz aslına bakarsanız hazır hale gelmiş olacak. Bundan sonraki bölüm...
O bölüm de çok önemli, haşlama bölümü,
tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii haşlama da önemli. Bu yaptıklarımızı unla bulanmış bir tepsiye koymamız gerekiyor yapışmaması için. Çünkü hemen yapışır. Yapışır, bu sefer de alamayız. Emek gitti boşa.
Eyvah.
Eyvahlar olsun.
O kadar emek.
Püf noktasıdır. Unlu tepsiye koymamız şart. Ve daha sonra da kaynamış suyun içerisine atacağız ama su kaynadıktan sonra içine tuz atacağız. Tuz atmanın sebebi nedir? Ergime noktası dediğimiz o kaynama sıcaklığını en üst seviyeye çıkartmak. Çünkü tuz atınca böyle birden köpürür.
Evet.
Onun sebebi de en üst noktaya çıkartmak kaynama noktasını. Çünkü her yerde farklı kaynama noktaları. Mesela Ankara'da 89 derecede kaynıyor. Örnek. Evet. Her yerinki değişiktir. Deniz basıncına bağlı olarak değişir. Sonrasında bunu kaynayan suda haşlayacağız. Yine göz hesabı kaynayanlar yukarı doğru çıkar zaten. Yani pişenler kendini belli eder. Ortaya doğru çıkarlar. Ondan sonra biz bunu hazırlayacağım sosun içerisine bulayıp servis yapacağız sıcak sıcak.
Yani suyun içinden alıp hazırladığımız sosun içine mi atıyoruz
aynen
direkt?
Aynen öyle.
Evet.
Şimdi sıcaklığıyla beraber sosla emme ve onu çekme işlemine başlayacak beraberinde daha lezzetli hale gelecek. Sosu nasıl yapacaktık? Zeytinyağımızı ısıtacağız. Bir bardak zeytinyağımız var. Salçayı ekleyeceğiz içine. Biber ve domates karışık. Daha sonra bunları iyice kavuracağız. Sonrasında içine maydanozu ekleyeceğiz. Sarımsağımız vardı. Sarımsağımızı üzerine
sosun
koyacağız.
Sosun sıcak ya da soğuk olması önemli değil çıkarıp içine.
Tabii çok önemli. Ilık olursa ama daha iyi olur. Evet. Ilık olması daha iyi. Daha sonradan sarımsağımızla beraber iyice son haline kıvamını oluşturup tuzunu, karabiberini ekleyip tadına bakıp pişirmiş olduğumuz fellah köftelerin içine dahil edeceğiz. Ondan sonra harmanlayacağız.
İster sıcak yesinler, ister soğuk yesinler.
Yaptıktan sonra yayvan bir tepsiye koyarlarsa çok daha iyi olur. Yoksa hamur olur sıcaktan. Daha önce anlatmıştım. Evet. Pişme işlemi devam eder. Evet. O yüzden üst üste kaldıklarında birbirinin sıcağıyla iyice hamur haline getirir ve cıvır.
Sonra
o zaman da
kaba
tabii ki. Soğuduktan sonra istedikleri kaba koyup ister servis isterse dolaba koyup kaldırıp daha da sonra da yiyebilirler.
Evet, herkesin seveceği muhteşem bir lezzet.
Evet.
Hatta dinleyicilerimiz yine söylüyoruz ısrarla. Onlar da paylaşmamakta ısrar ediyorlar ama biz de o fotoğrafları bekliyoruz gerçekten.
Zevkle.
Yaptıklarını hem dinleyicilerimizle paylaşırız.
Biz çok yaptığımız bir tane resmi koyduk baksınlar.
Koyduk acaba. Facebook. Bakalım aynısı mı oldu?
Aynısı
belki olsun. Aynısı. Sen o kadar güzel fotoğraflar paylaşıyorsun ki.
Sürüm
öyle olunca
çünkü.
Dinleyicilerimiz de yaptıklarını paylaşmaktan çekiniyorlar herhalde.
O zaman biz koymayalım
birazcık.
Onlar paylaşsınlar onları
evet,
paylaşalım.
Evet bir hafta biz koymayalım.
Hadi
bakalım
yapalım.
Onlar koysunlar. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Özgür Aksun'a sağ olasın var olasın. Haftaya bakalım hangi tarifle dinleyicilerimizle
artık
birlikte olacağız.
Artık bahar geldi yaza yaklaşıyoruz. Daha farklı tariflerimiz var.
Evet. Tekrar teşekkür ederken bizim bu haftanın sorusu en çok nelere güldüklerini sorduk dinleyicilerimize. Hemen sana da sorayım.
Şimdi,
sen en çok nelere gülüyorsun?
Şimdi gözümün kenarlarına paylaşılan fotoğraflarda görürler. Kaz ayaklarım var.
Ben çok gülerim
çok
diyorsun.
Çok gülerim. O kaz ayakları çok güldüğümü gösteriyor zaten. Gülmek aslında benim işlerimden birisi. Ben gülmeyi çok seviyorum. Gülmek ve güldürmek için. Güldürmek önemli bir iş. O yüzden her şeyi gülmemek burada seçiciliği ortaya koyuyor. Ben en çok neye gülüyorum? Karikatürlere gülüyorum bu aralar özellikle. İnce zekaya çok gülüyorum. Bununla ilgili işte Cem Yılmaz'a çok gülerim.
Evet.
Örnek vermek gerekiyorsa. Bir de kendime gülüyorum. Çünkü sakarlıklarım çoktur. Yerlere takılırım, toslarım, vururum. Ankara'nın bütün tabelaları benim kafamı bilir mesela. Tanırlar. O yüzden birçok kendime de gülerim yani. Gülmeyi de severim. Bahane de aramam gülerim yani.
Ne güzel gülmekten ayrılmayalım
tabii
o zaman.
Ki.
Çok
bedava,
teşekkür ediyoruz.
Bedava.
Evet bence de. Çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
sevgili
ederim.
Özgür Aksun'a haftaya yine birlikte olmak dileğiyle. Ve sevgili dinleyicilerimiz işte bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünkü birlikteliğiniz için sizlere program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Özkan Özdenkoş'la birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük de bu kadar derken yarın 15 haberleri sonrasında yine sizlerle birlikte olmayı dilerken sizlere yeniden diyoruz ki siz en çok nelere gülüyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Elektronik posta yoluyla ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr adresinden Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz ise yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, yarışmamıza katılmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Dolayısıyla adımız yolunun için...
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.